Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 14 Kasım 2018 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündeme damgasını vuran, aslında biraz geçen haftadan kalmış olsa da liderlerin karşılıklı açıklamasıyla iyice gerilen transatlantik ilişkileri diyebiliriz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Twitter diplomasisi sonunda Avrupalı ortakları, özellikle Fransa ve Almanya ile zaten var olan tartışmaları iyice bir polemiğe çevirdi. Trump tweet attı. Geçen hafta Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkesle sona erdirilmesinin yıl dönümü vesilesiyle temaslarda bulunduğu, kendisine ev sahipliği yapan Fransa'nın lideri Emmanuel Macron'a aslında iğneleyici bir biçimde Amerika imdada yetişmeseydi, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgali altında Almanca öğrenmek zorunda kalırdınız ifadelerini kullanan bir tweet attı. Buna üsturuplu bir yanıt gelmiş olsa da tabii ki NATO Avrupa ordusu tesisi üzerinden epey bir tartışma dönmeye başladı. Bugün size detayları aktaracağım. Dünya çapında pek çok gelişme var. Programın ilk yarısına sığdırabildiğim ölçüde. Ama ikinci yarısında Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Serhat Güvenç'e bağlanacağız. Ve transatlantik hattında Trump Amerikası ile Avrupa Birliği arasındaki bu kapışmayı biraz anlamaya çalışacağız. Hangi sonuçları olabileceğini değerlendirmeye çalışacağız. Tabii Avrupa içinde de çok ciddi, çok sıkıntılı bir tablo var. Yine Türkiye'nin hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki pozisyonunu da anlamaya çalışacağız önümüzdeki dönem için. Frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik Türkiye uygulaması oradan da dinleyebilirsiniz. Yine tekrarımız var. Kaçıranlar için ve daha sonra programımızın söyleşi bölümünün dökümleri üzerinden, pop-up üzerinden de daha sonra bizi dinleyebilirsiniz. Haftanın 3 günü de YouTube'dan yayınımız var. Onu da anımsattıktan sonra başlayalım Eksen'e. Evet, girişte de söyledim. Özellikle tabii bu tartışma aslında yeni bir tartışma değil. NATO için daha çok Amerika'nın cebinden para çıkması, bir Amerikan milliyetçisi görünümündeki Donald Trump'ın Avrupalıların daha fazla savunmalar için daha fazla para ödemelerini istemesi de yeni bir şey değil. Ama yine bu iş daha da dallanıp budaklandı. Emmanuel Macron, Avrupa ordusu kurulması gerektiğini, özellikle Rusya'nın tehdidinden bahsederek dile getirmişti. Cumartesi günü Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Amerikan askerleri için düzenlenen törene Trump gitmemişti, hatırlayalım. Ve Macron böyle bir cümle kullanmıştı. Bunun üzerine Amerikan Başkanı da tepki göstermişti ve eleştirmişti aslında bu Avrupa ordusu meselesini. Hatta Vladimir Putin, Rusya lideri, tabii Avrupa'nın kendi savunması için kendi ordusunu istemeye hakkı var diye bir açıklama yapmıştı. Bu olay biraz dağlandı, budaklandı ve en sonunda Emmanuel Macron'a ağır bir tweet attı aslında. Ağır imakar demek gerekiyor. Avrupa'nın ABD ve Çin ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurmasını öneriyor Emmanuel Macron dedi. Oysa dedi Almanya dedi iki dünya savaşında Almanya vardı. Bu Fransa için ne gibi sonuçlar doğurdu? Neredeyse Paris'te Amerika gelip yardım etmese Almanca konuşmaya başlayacaklardı. NATO'ya ödeyin ya da ödemeyin adeta resmi çekti. Devam etti ticarete girince Fransa şahane şaraplar yapıyor ama Amerika da öyle. Sorun şu ki Fransa ABD'nin şaraplarını Fransa'ya satmasını zorlaştırıyor. Büyük gümrük vergileri koyuyor. Oysa ABD Fransız şarapları için işleri kolaylaştırıyor. Çok az gümrük vergisi alıyor. Adil değil. Değişmek zorunda. İfadelerini ihmal etmedi. Burada tabii Trump'ın ailesinden Amerika'da şarap bağları, şarap üretimi yapanlar olduğu yolunda haberler hemen yansıdı. Yani aile içinde istiyor bu gümrük meselelerini diye. Ama tabii hakikaten işin arkasında bu ordu meselelerinin de arkasında sosyoekonomik bir okuma yapmak lazım. Herhalde onu belirtmek gerekiyor. Çünkü giderek bu kriz farklı boyutlar almaya başladı. Akşamüstü saatlerinde bu tartışmalar Trump Macron'a böyle laflar yetiştirdi diye işin siyaset magazini, çünkü biliyorsunuz Baltıklarla Balkanları da karıştırmıştı Amerikan başkanı. Biraz patavatsız bir kişilik olduğunu kabul etmek gerekiyor. Tam bunları konuşurken bu sefer Avrupa Parlamentosu'nda Angela Merkel, Almanya Başbakanı, ki siyasete de veda etmek durumunda kalıyor. Bu sığınmacı meselesi epey başını yedi. Son dönemini erken bitirecek gibi gözüküyor. Merkel çıktı, Avrupa'nın geleceği konulu bir konuşma yaptı. Uzun uzun Avrupa dayanışmasından bahsetti. Tarihi derslerden bahsetti. Birlik içerisinde hareket etmekten bahsetti ve sonra sadede geldi. Tıpkı Macron gibi ya da Macron'u Trump'ın bu çıkışlarından sonra destekler gibi gerçek bir Avrupa ordusu yaratmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bir Avrupa savunma mekanizmaları, şimdi Avrupa Birliği'nin en büyük sıkıntısı da bu aslında. Dış politikada bir ortaklık yok. Ülkelerin farklı çıkarları işleri değiştiriyor. Bu tarz bir örgütlenme federal Avrupa'da olmadığı için ülkelerin kendi ulusal çıkarları eninde sonunda işi değiştiriyor. Bu noktada Merkel Avrupa Güvenlik Konseyi kurulmasını, dönüşümlü başkanlığa sahip olmasını önerdi Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada. Geri kalanı aslında klasik Merkel şeyleriydi demek lazım, ifadeleriydi. Göç konusunda ortak yol bulunması vesaire vesaire. Asıl tabii husus burada mühim mesajları Merkel'in Avrupa ordusu kurulması, Avrupa Güvenlik Konseyi kurulması konusunda. Tabii zor bir dönemden geçiyor Avrupa Birliği. Onu anımsatmak lazım. Euro bölgesinde sıkıntılar var. İtalya Avrupa Komisyonu'nda bütçe kavgası veriyor. Sağcı bir İtalya hükümeti var. Artık Merkel yuhalandı bu konuşması sırasında. Çünkü Britanya'nın Sağ Popülist Bağımsızlık Partisi milletvekilleri de Avrupa Parlamentosu'nda ve Brexit ile ilgili de gelişmeler oldu. Dün akşam saatlerinde nihayet Avrupa Birliği ile Britanya'nın ayrılması konusunda bir metin üzerinde uzlaşmaya varıldığı söylendi. Bugün Theresa May kabinesini toplayacak. Anlaşmaya bakacaklar ve daha sonra da Avrupa Birliği ülkeleri toplanacak. Yani Britanya'nın Avrupa Birliği üyeliğinden kopup gitmesinin de yolları döşeniyor. Dolayısıyla zor bir dönemden geçilirken bu tartışmalar oluyor. Ve bunun başka bir boyutu, Juncker konuşmuş, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasını trajik ve tarihi bir hata olarak nitelendirmiş kendisi. Böyle bir yandan Avrupa'yı ve Transatlantik'i bir arada tutmaya çalışan Avrupalı politikacılar olduğunu görüyoruz. Bir yandan da Trump'ın da etkisiyle farklı retorikler gündeme getirenler var. Mesela bunlardan birisi Guy Verhofstadt, Avrupa Parlamentosu'nun temsilcisi şu anda. Trump'ın söylemeye çalıştığı, eğer Amerika Fransız parası olmazsa Amerika Birleşik Devletleri kurulamazdı. Amerikan devrimini Fransızlar finanse etti gibi tarihsel anıştırmalarla bezeli bir döneme girdiğimizi belirtelim. Fransızlar size özgürlük heykeli bile Fransızlar verdiler diye böyle bir atışma. Yani boyutları buraya varan bir atışma söz konusu. Hal böyleyken tabii Trump tartışılıyor. Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Amerika'nın Trump yönetiminde öngörülemez bir ülke haline geldiğini ve herkesin ciddi bir biçimde endişeye sevk ettiğini söylemiş. Enteresan, dikkat çekici Avrupa ile ilgili Rusya'dan gelen bu tutum. Son olarak bir de bakıyorum, Trump Hint Festivali, Diwali kutlamaları için Amerika'da azınlıklarla Beyaz Saray'da bir araya gelmişler. Ne yapmış? Twitter'da yine paylaşım yapmış ve şu notu düşmüş. Amerika'da bugün dünyanın dört yanında yaşayan Budistler, Sihler ve Jainistler tarafından kutlanan Diwali için toplandık. Yüz milyonlarca insan aileleri ve arkadaşlarıyla beraber diye yakıyor ve yeni yılın başlangıcını kutluyor. Aslında Hindistan orijinli bir kutlama. Temel olarak Hintliler tarafından kutlanıyormuş. Sonra aman bu Hint festivali falan diye başka bir tweet atmak istemiş ama yüzüne gözüne bulaştırmış. Biraz tabii tarihsel bağlamda, kültürel bağlamda biraz sıkıntılı bir başkan olduğunu her gün ispatlıyor. Dünyanın da gözünden kaçmıyor. Bu arada Donald Trump, First Lady yüzünden, Melania Trump yüzünden Güvenlik Konseyi üyesi, Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi danışmanı yardımcısı Mira Ricartel de görevden alınmış. İddiaya göre Amerikan medyası First Lady'nin de böyle bir icraata imza attığını söylemiş. Evet. Evet, NATO'nun 11 ülkesi savunma harcamalarını gayri safi yurt dışı hasılaların %2'sine çıkartıyormuş. NATO Genel Sekreteri bunca tartışma arasında böyle bir açıklama yapmış vaziyette. En son Türkiye'yi de Avrupa'nın güvenliği için çok önemli bir ülke diye nitelendirmişti kendisi. CNN Trump'a dava açtı. Jim Acosta Beyaz Saray'a girişi yasaklanmıştı. Hatırlayalım, Trump'a soru sormak biraz da fazla ısrarcı olmuştu. İki tane soru sordu. Daha fazla soru sormak istedi. Oradaki meslektaşlarından daha fazla soru sormaya hakkı olduğunu üst üste ortaya koymaya çalıştı. Sonunda Trump onu susturdu. Biraz da kaba biçimde susturdu. Onun için dava açılıyormuş. Beyaz Saray Jim Acosta'yı Beyaz Saray'a alma kararından vazgeçmediğini söylüyor. Bu arada tutumda değiştirmiyor. Öyle de bir başka gelişme var. Evet, Brexit tartışmaları devam edecek. Ona bakacağız. Bakmaya çalışacağız bu haftada ama daha taslak anlaşma Muhafazakar Parti'de. Adeta iç savaş var. İşçi Partisi bu hayırlı değil. Britanya için tutumu takılmış vaziyette. Boris Johnson eski Dışişleri Bakanı yazın ayrılmıştı. O da aynı şekilde. Kuzey İrlanda'dan kaynaklanan sıkıntılar var tabii. Kuzey İrlanda'yı dışlıyor. Böylece Britanya şemsiyesi altından giderek çıkan bir Kuzey İrlanda durumu çıkıyor ortaya. Londra açısından. Kaşıkçı vakasına bakıyorum. Vaktim azaldı biraz. Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçisi adayını görevli bir emekli bir asker John Abizaid, Türkiye'de de tanınır, eski Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmış, komutanı görev yapmış bir asker. Tartışmalar var tabii. Fransa ile Türkiye atışması vardı, dün aktarmıştım. Fransız Dışişleri Bakanı kayıtları dinledi, dinlemedi bunlar tartışması. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves de Le Drian, biz dinlemedik böyle bir şey demişti. Çavuşoğlu sert bir tepki göstermişti. Kendisi dinlememiş zaten. Yanlış anlaşıldık biz, hani onu aslında söylediği şey şu. Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı bu işi siyaset için kullanıyor. Ortaya kanıt koyamıyor ama laf çeviriyor demeye çalışan bir ifade kullanmıştı Fransız Bakan. Ama bakıyoruz, John Bolton'un açıklaması gündeme yine damgasını vurdu. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı dedi ki, ses kaydını bizzat ben dinlemedim ama dinleyenler söyledi. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı zan altında bırakan bir şey yok. Ben size aktarmıştım, New York Times gazetesi içinde ortaya Türkiye'nin kanıt koyamadığı, somut olarak ortadan şey yapılamaz, hani hiçbir biçimde yalanlanamayacak bir kanıt koyamadığı, bağımsız araştırmacıların bu tapeleri denetlemediği, doğruluğunu onaylamadığını henüz ve bir takım işte patronuna söyle gibi cümleler var ama patron kim ve Suudi Veliahtı'nın da ismi anılmıyor. Büyük bir savaş verildiği anlaşılıyor buradan tabii. Amerika Dışişleri'nden de açıklama var bugün. Cinayete ilişkin herhangi bir ses kaydı dinlemedik demiş Amerikan Dışişleri Bakanı. CIA Başkanı Türkiye'ye gelmişti. Onun dinlediği öne sürülmüştü. Burada tabii Pompeo'nun dinleyip dinlemediğini sormuşlar gazeteciler. Hayır demiş, dinlemedi. Peki Gina Haspel dinledi mi? Türkiye'de böyle şeyler yazılıp çizilmişti. Cuma günü gıyabında cenaze namazı kılınacak. Ceset yok ortada. Asitle mi, nasıl öldürüldü Cemal Kaşıkçı İstanbul Başkonsolosluğu'nda bilinemiyor. Ama Suudi Arabistan'da kıpırdanmalar olduğunu söyleyebiliriz. Yeni Suudi grubu, iyi yönetim bloğu diye bir grup Suudi. El Cezire Televizyonu tabii, Katar ve İhvan'ın bu hareketi, onu belirtmek lazım. Onlar Ahmet Abdülaziz El Suud, Ahmet bin Abdülaziz El Suud'u iktidarı ele almaya çağırmışlar. Sorumsuz ve saldırgan politikaları yüzünden Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın kraliyete zarar verdiğini, yönetmeye muktedir olmadığını, tarihi bir kraliyeti, tarihi bir krizle baş başa bıraktığını söylemişler Kaşıkçı olayından. Sadece o da değil, reformcuların hapse tıkılması, Yemen'deki feci savaş, Katar'ın blokajı ve İsrail'le bu yakınlaşmayı eleştirmişler. Bu grup böyle listeler koymuş, list talepler koymuş. Bu arada Suudi kralı ve oğlu da ülke içinde tura çıkmış. Arada sırada, yani bu tabii çok sıra dışı bir kraliyet turu ve aşiretleri bir arada tutmaya çalışıyorlar. Bir yandan da adeta rüşvet gibi para dağıtmaya başlamış durumdalar. Yeni projeler açıklanmış, adeta tazminat gibi bir takım ödemeler, aflar, bir takım esirlerin affedilmesi, kamu sektörü çalışanlarına ordu dahil olmak üzere bazı bonuslar verilmesi gündeme gelmiş. Daha önce de bu yapılmıştı ama tabii kurtarabilecek mi Amerikan Kongresi, olumsuz kararlar alabilir Suudi Kraliyeti hakkında diye herkes konuşurken bakalım ne olacak. Türkiye bir yandan, Katar bir yandan Suudi Veliaht Prensi'ni devirmek için bastırıyor. Veliaht Prens de kendi gücünü ve kral tabii ki kendi gücünü kullanarak bu işi tersine çevirmeye çalışıyor. Bu işi yapacak olan tabii daha çok Amerikalı, Britanyalı, Fransız, yani 10 yıllardır Suudi Arabistan'da nüfus sahibi olanlar deniliyor. Oradaki muhalifleri kim, nasıl örgütler, ya da örgütleyebilir mi ya da başarabilir mi bilmiyoruz. Amerikan Savunma Bakanı Mattis'in Katarlı Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Atiye ile Pentagon'da buluştuğunu aktaralım. Bir yandan İhvan kanadı, bu aslında siyasal İslamcılar için bir savaş, İhvan kanadı da hareket halinde, onu belirtelim. Bu arada petrol fiyatları son 3 yılın en büyük düşüşü, %7'nin üstüne değer kaybetmiş. En büyük düşüşle bakıyorum, 65.17 dolara gerilemiş vaziyette. Tabii İran yaptırımları devreye girdi. OPEC arzları Ekim'de, bu arada Rusya petrol üretiminde rekor kırmış. Amerika'nın da petrol üretimini arttırdığı söyleniyor. Bu iş nereye gidecek? Bir ara konuşmak lazım petrol uzmanlarıyla hakikaten. Suriye başlığında Suriyeli bakan, Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, dün aktarmıştım size, Türkiye'nin yükümlülüklerini yere getirmediği İdlib'de şikayeti vardı. İdlib biraz dondurulmuş gibi gözüküyor bu karambolde. Ama Suriyeliler, Suriye ordusunun kurtardığı Dürziler, Suriyeli Dürziler, Devlet Başkanı Beşar Esad'ı omuzlarında taşımışlar. Çok coşkulu görüntüleri var. Süveyde sakinleri kurtarılmıştı IŞİD'in elinden. Bakıyorum, Türkiye'de vatandaşlık kazanan Suriyeliler. Evet. AKP vekili Atay Usu tarafından açıklanmış. 55 bin Suriyeli içerisinden 20 bin de çocukmuş bunların. Rakam açıklamış. Amerika, YPG ile ilişkimiz geçici ve taktiksel diye açıklama yapmış. Türkiye'nin çok şikayet ettiği bir mesele, Fırat'ın doğusuna hareket olacak mı olmayacak mı? Buna da bakmak gerekiyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde müthiş bir pazarlık var gibi gözüküyor çünkü. Son gelişmeleri derlemeye çalışacağız. Vladimir Putin İstanbul'a gelecek. 19 Kasım'da aktarmıştım size. Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın deniz kısmının tamamlanması nedeniyle düzenlenecek törene Türk-Rusya ilişkileri de tartışılıyor. Hal böyleyken Gazze'deki çatışmalar, dün konuştuk. İsrail Savunma Bakanı Lieberman'ı istifa etmek zorunda bıraktırdı. Adeta teslim oldu. Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bastırdığı ve Lieberman'ın da terörü teslimiyet görerek bunu istifa ettiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Çünkü ilk defa İsrail'in zarar gördüğü, dün de biraz konuşmuştuk, Filistinli gruplar daha öncesinde İsrail'e saldırdılar. 400'e yakın roket fırlatıldı Gazze'den ve İsrail'de akşam protesto gösterileri söz konusu oldu. İsrail demir kubbe sayesinde bütün problemleri atlatabildiğini düşünüyordu ama şimdi dünyaya başka bir manzara gözüküyor. Rusya da çok yakından takip etti. BM Güvenlik Konseyi toplandı. Ve Hamas'ın İsrail direnişi karşısında herkesi şaşkınlığa uğrattığı ve bir siyasi zafer kazandığı yorumları, değerlendirmeleri yapılıyor. Burada onu belirtelim. Evet, vaktim doluyor. Mısır'ın Müslüman kardeşler liderlerinin isimlerini sokaklardan tek tek sildiği, terör örgütü olarak görüyorlar. Zaten onların ismi niye veriliyor? Ne var yani? Onlar çok mu mühim şahsiyetler? Tartışmaları yapılıyor Mısır medyasında. Geçiyorum başka. Evet, eski Makedonya Başbakanı Gruevski Macaristan'a iltica talebinde bulunmuş kendisi. Bakın, uluslararası tutuklama emri var. 2 yıl hapis cezası. Siyasi iltica talebinde bulunmuş kendisi ki bir şekilde yolsuzlukla suçlanıyordu kendisi. Evet, geçiyorum. Artık bitirmemi isteyecekler. Asya'dan başka Amerika ticaret savaşları, Çin ticaret savaşları tartışmaları orada devam ediyor. Kaliforniya yangında 46'yı da 50 diye görüyorum. Ölü sayısı dün aktarmıştım size. Feci bir yangın. Zenginlerin de evleri bu arada zarar görmüş vaziyette. Hollywoodlu zenginlerin, onu söyleyelim. Evet, bir ara vereceğiz şimdi. Özbi ve Gülce Duru'dan Babil'deki Bahçeyi dinleyelim. Az sonra Serhat Güvenç'le birlikte, Profesör Serhat Güvenç'le birlikte burada olacağız. Trump, Avrupa krizini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Mavi'deki ümidim sensin. Bir vapur gezmesinde simidim sen. Mavi deki ümidim sensin. Bir vapur gezmesinde simidim sen. Yol beni tüketmeden gel. Yol beni tüketmeden. Zaman beni kul etmeden gel. Hayat beni kul etmeden.
Gel, bırak tüm dünya yansın benimle öl. Can evindeysem eğilmeden, ebenle yan o zaman benimle sön.
Oh. O sahildeki ayıbım sendin. Bir vapur kalktı o gün yüreğimden. Babil'deki o bahçe sendin. Yaratmıştın nefesimden. Mahir'deki gülüşüm sendin. Bir umut uçtu o gün kafesimden. Şair'deki kalemim sendin. Bir şiir yazdık o gün kederimden. Zaman kokar, kar yolunun altında yetişmez çınar. Sabahtan bir rüzgar değer, değer içimde yas tutar. Her sabahtan bir rüzgar değer, değer içimde.
Aşkım cehennem, gülüm cennetten değil. Aklım sefiller gibi dönmekten değil. Bu ben değil. Yaşarken senin benim zehirden gülüm kanar bahçelim. Aşkım cehennem, gülüm cennetten değil. Aklım sefiller gibi dönmekten.
Gezmesinde simidim sen. Mazideki kalemim sensin. Bir hayal gezmesinde şiirim sen. O mavideki ümidim sensin. Bir vapur gezmesinde simidim sen.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Serhat Güvenç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Serhat Bey, şimdi hakikaten epeydir konuştuğumuz bir mesele ama giderek biraz daha işler karışıyor. Ben programın ilk yarısında da dinleyicilerimize, izleyicilerimize özetlemeye çalıştım. Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkesle sona erdirilmesi, yıl dönüm törenleri vesilesiyle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Avrupa seferi sırasında bir takım gelişmeler yaşanmıştı. Onun yankıları kaçınılmaz olarak devam ediyor. Biraz Trumpizm yüzünden galiba devam ediyor. Özellikle de Avrupa ordusu üzerinden geçen hafta Fransa liderinin başlattığı kapışmaya dönüştü adeta Amerikan başkanının yine Twitter diplomasisiyle. Şimdi bunun tabii perde arkası, ekonomik bir background'u da var diyelim. Trump politikaları da var. Ama öncelikle biraz sıcak ve siyaset magazinini de içeren meseleden başlamak istiyorum. Artık bütün bu uluslararası zirvelerle Trump husumeti Avrupa'da pekişmiş diyebilir miyiz? En son Birinci Dünya Savaşı törenlerini de katarak düşünürsek.
Şimdi ikinci seçileli tam 2 yıl oldu neredeyse. Yani biraz zaman geçti Trump. Zamanla Trump'ın düzeleceği, Amerikan müesses nizamı tarafından zapturapt altına alınacağı ve işlerin eskisi gibi devam edeceğine dair bir beklenti vardı başlangıçta. Fakat 2 sene bu anlamda uzun bir süre. 2 senede bu beklenen olmadığı gibi Trump odadaki yetişkinleri birer birer kovup dış politikada kafasındakini uygulamak açısından önemli bir manevra alanı kazanmış oldu kendine. Bugün vardığımız nokta aslında bu 2 yıllık birikimli sürecin bir sonucu. Yani bu buraya gelebileceğine dair işaretler daha Trump seçilmeden önce vardı. Ama 2 yıllık bekleyelim görelim süreci sona erdi. Artık Avrupalılar hakikaten Trump'ın Atlantik'in iki yakasını birleştiren ilişkilere bağ zarar verebileceğini, buna bile göze almış olabileceğini düşünerek güvenlik gibi çok hayati bir konuda kendi başlarının çaresine bakmanın zamanı geldiğini düşünmeye başladılar. Hı hı. Dolayısıyla bugün tırmanan, söylemsel olarak tırmanan durum aslında Avrupalıların kafasını bir haylidir kurcalıyordu.
Evet.
Ve Macron'un ağzından da artık bu işin Amerika'yı da içerecek şekilde Avrupa'nın güvenliği, yani olası tehditler arasında Amerika'yı da içerecek şekilde Avrupa'nın güvenliğini kendisinin sağlaması gerektiği mesajı da çıkmış oldu.
Evet, Angela Merkel dün Avrupa'nın geleceği konulu bir toplantı Avrupa Parlamentosu'nda yaptı. Orada sık sık ben de oturdum dinledim. Hem dayanışma hem Avrupa'nın hoşgörü değerleri oradan uzun uzun bahsettikten sonra konuyu o da getirdi Avrupa ordusu meselesine. Daha önce de gerçi söylemişti ama tabii Macron'dan ve Macron'la Trump'ın bu atışmasından sonra söylemesi herhalde daha altını çizmek gereken bir şey. Gelecek dedi ama belki daha yakın bir gelecek olabilir mi diye soracağım. Bir ikincisi, bir de işinin NATO olgusu var. Yani bütün bu tartışmalar NATO'nun geleceğini gerçekten tehlikeye atıyor mu diyeceğim. Çünkü bir de işin ticari gerilim boyutu var. Almanya'da da haberler görüyorum. Alman ekonomisi ilk kez son 3 senede biraz düşüşe geçmiş vaziyette. Otomotiv üreticileriyle ilgili sıkıntılardan bahsediliyor. Almanya'da sığınmacı krizi yüzünden ciddi sıkıntılar var. Merkel liderliği bırakıyor. Yani bütün bunları işin sosyoekonomik temelini de düşünerek sorarsak, bütün bunlar bu transatlantik ittifakının önünde Trump'ın görüngüsü olduğu ya da görüntüsü olduğu bir engel değil mi?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Trump Amerika'da, yani geleneksel olarak hep tartışıla gelen ya da Amerika'daki geleneksel bir ayrımın bir tarafında duruyor ve bu hani önce Amerika diyerek aslında izolasyonist, yalıtımcı diyeceğimiz kanadın da bir nevi sözcülüğüne soyulmuş durumda ve bunları da hayata geçiriyor. Yani bir transatlantikçi kanat vardır, Amerikan dış politikasında bir de içe kapanmacı, yalıtmacı kanat vardır. Şimdi Trump aslında Amerika'nın üstünlüğünü dünyanın her yerinde güvenliği sağlamak sorumluluğundan ve külfetinden Amerika'yı kurtarmak ve Amerika'nın üstünlüğünü yeniden ortaya koymak, yeniden sağlamak peşinde koşuyor. Tabii burada ihmal ettiği şey şu ya da göz ardı ettiği şey şu. Amerika'nın Almanya ve Japonya gibi ülkelerin güvenliğini sağlarken ödediği bir bedel var. Ama bu bedelin karşılığında da bu ülkeler silahlanmayarak tamamen işte ticarete, ekonomiye yoğunlaşarak kendi bölgelerinde hegemonya ya da askeri üstünlük peşinde koşmuyorlardı. Yani bu da Amerika açısından dünyayı daha kolay kontrol ya da dünyanın belli bölgelerini daha kolay kontrol edilebilir hale getiriyordu. Şimdi Trump bu denklemi bozduğu takdirde, bu denklemden Amerika'yı çektiği takdirde Almanya ve Japonya'nın ister istemez silahlanmaya daha çok yöneldiğini, daha çok kaynak ayırdığını göreceğiz. Şimdi bu iki ülkenin geçmişteki sicilleri ortada. Bunlar bölgelerinde silahlanma yarışına girerlerse, güç mücadelelerine girerlerse dünyanın istikrarı için çok da hoş olmayacak neticelerle karşılaşılabilir. Ya da en azından yeni bir istikrar sağlamak çok uzun zaman alabilir. Şimdi Trump bunlardan fedakarlık etmeyi göze almış gözüküyor. Bu maliyeti, yani parasal maliyeti daha işin başından beri bunu söylüyor. Hatta belki anımsarsınız Kuzey Kore'nin füzelerine karşılık bir taht hava balistik savunma sistemi yerleştirecekti ama ben bunun parasını isterim demişti. Şimdi Trump Amerika'yı bir CEO gibi yönetmeye çalışıyor ama sorun şu, dünyanın diğer ülkeleri aynı mantıkla çalışmıyorlar. Onlar güvenliği öncelikleyen bir mantıkla çalışıyorlar. Dolayısıyla bu çok özür dilerim. Geleneksel olarak güvenliğini Amerika yardımıyla sağlayan ülkelerde bir boşluğa sebep olacak ve onları arayışa yönlendirecek. Bu nedenle de yani Fransa'nın ve Almanya'nın Avrupa'nın güvenliğini kendi imkanlarıyla sağlayacak bir noktaya yönelmeleri hiç şaşırtıcı değil. Trump'ın siz de bahsettiğiniz bu korumacı önlemleri özellikle ya da işte ticarete vurduğu bazı şeyler nedir darbeler. Bütün bunlar küreselleşmenin sağladığı imkanları da daraltıyor. Dolayısıyla önce Amerika'yı, önce Fransa, önce Almanya ya da önce Avrupa sloganları ve politikaları izlerse hiç şaşmamak lazım. Bu da genel refaha katkıda bulunduğu düşünülen, varsayılan küreselleşme açısından hiç ayrı alamet değil.
Evet. Biraz işin Avrupalılar tarafına da bakmak gerekmez mi peki? Şimdi NATO varken... Sonuç itibariyle NATO'nun dümeninde hala büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri var. Rusya sınırlarına 1990'larda vermiş oldukları sözlere rağmen yayılmış durumdalar. Gürcistan'ı bile kapsayacak bir NATO'dan sürekli olarak bahsediliyor. Sonuç itibariyle NATO hala güçlü. Ukrayna'da sınırları, Baltıklar'da sınırları tutan bir NATO var. Böylesi bir NATO varken, NATO şemsiyesi zaten varken Macron'un... Birdenbire geçen hafta bütün bu Paris'teki anma, kutlama törenleri öncesinde bir Avrupa ordusu çıkışı yapmasının arkasında da Amerikalılar para ödememek istememeli. Yani bedavaya savunmalarını getirmek olarak görüyorlar. Anladığım kadarıyla yani Amerika işin militarist kısmını sırtlanırken Avrupalıların refah devletlerini korumak için hiç bu işlere para ayırmak istemediği. Burada bir haklılık payı hiç yok mu sizce?
Şimdi bu Almanya için böyle bir haklılık payı var ama yiğidi öldürelim hakkını yemeyelim. Yani Fransa böyle bir suçlamada belki de en az nasibini alması gereken NATO üyesi. Bir de biraz geçmişi lütfen anımsayalım. Yani 2009 yılıydı, Obama seçildikten sonra ilk gezisini Türkiye'ye yapmıştı ama Türkiye'ye gelmeden NATO zirvesi için, yani Almanya ve Fransa'nın ortak düzenlediği NATO zirvesi için bu iki ülkeye gitmişti bu NATO zirvesi kapsamında ve o zirvenin önemini siz de hatırlarsınız. Fransa'nın uzun bir aradan sonra NATO'nun askeri kanadına dönüşü evet. o zirveye damgasını vurmuştu.
Evet.
Şimdi asıl sorgulamamız gereken aradan geçen 9 senede ne değişti? Çünkü o 2009'da askeri kanada dönüşü Fransa'nın transatlantik ilişkiler açısından yani ve özellikle de Amerika-Fransa ilişkileri açısından yeni bir milada karşılık geliyor deniyordu. Ben de öyle diye düşünüyordum doğrusunu isterseniz. Hı hı. Şimdi Fransa bu suçlama yani bu suçlama genel hatlarıyla doğru NATO'nun hakikaten maddi külfetini büyük ölçüde Amerikalı vergi mükellefleri taşıyor ama Fransa 1968'de NATO'nun askeri kanadından çekildikten sonra bu konuda bağımsızlığını korumak için kendi kendine yeterlilik konusunda azami gayret göstermişti. Zaten Avrupalı NATO üyeleri arasında sahada askeri anlamda etkili olabilecek iki tane ülke var. Biri İngiltere, diğeri Fransa. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor. Kaldı Fransa. Dolayısıyla Fransa İngiltere'nin olmadığı bir Avrupa'da böyle bir işin öncülüğüne soyunmanın zamanı geldiğini düşünmüş olabilir. Bu birinci neden Macron'un çıkışı. Hı hı. İki, yani güç boşluğu sevmez diye çok genel geçer bir tabir vardır. Basma kalıp bir ifadedir ama bir gerçeklik payı içerdiğine de şüphe yok. Yani Amerika dünya sisteminde bir boşluk bırakıyor. Özellikle Avrupa'da bırakma ihtimali olduğu boşluğu doldurmaya da Fransa Avrupa Birliği adına Fransa talip oluyor. Bunu böyle okumak lazım. Yani Merkel başarılı bir ulusal politikacı ama hiçbir zaman Avrupa Birliği'ni harekete getirecek, ona enerji kazandıracak bir siyasetçi olmadı. Kissinger'ın yakınlarda okuduğum bir mülakatında Merkel için başarılı ancak yerel olmaktan öteye gidemeyen bir politikacı ifadesi kullanılıyor. Şimdi düşünürseniz hem güç boşluğu var Avrupa'da hem liderlik boşluğu var. Bu anlamda Macron tahmin ediyorum bunu değerlendirmeye çalışıyor.
Peki buradan biraz Avrupa'nın durumuna da bakmak gerekirse bu törenler vesilesiyle tabii tarihsel analojiler yeniden gündeme taşındı. Gerçi o dönemde Bolşevik devrimi vardı, Spartaküsler vardı, Almanya'da bu ateşkes ilan edildiğinde vesaire ama çok uzun zamandır aslında 2014'ten bu yana Birinci Dünya Savaşı'nın yıl dönümü vesilesiyle, 100. yıl dönümü vesilesiyle işte 4 yıl süren o korkunç savaş için tekrarlanabileceği ikazlarını uzmanlar yapıyorlar, batılı analistler. Bir de bu törenler vesilesi Bloomberg Avrupa'nın çözülüşü tekrar gündeme gelebilir, Avrupa çökebilir vurguları yapan bir makale yayınladı. Eş zamanlı olarak biz bu arada şeyi gördük. Fransa'da sadece Macron bu ordudan bahsetmedi. Bir de yanılmıyorsam Fransa Ekonomi Bakanı olması lazım. O da çıkıp Avrupa'nın bir imparatorluğa ihtiyacı var dedi. Şimdi Almanya olunca tabii bizim aklımıza Alman İmparatorluğu, savaşların sebebiyeti olan Alman İmparatorluğu geliyor. Ama Fransa deyince de mesela Rusların aklına Napolyon falan geliyor. Yani anıştırma yaparsak eğer. Hakikaten böyle imparatorluklar kurma hayallerinin tekrar anılmaya başlandığı bizatihi yetkililerin ağzından. Ama öte yandan da tamamen bir çöküşten bahsedildiği bir döneme mi girdi Avrupa? Brexit sonrası işler değişecek. Almanya hakikaten kökeninden sarsılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine daha Asya hattı oluşturma perspektifi çizme olasılığı var mı bu bağlamda? Avrupa'nın durumunu düşünürsek.
Yani mevcut Amerikan yönetimi için ya da Trump için Avrupa'nın çok bir önceliği olmadığı net biçimde ortaya çıktı. Güvenlik de onun için birinci öncelik değil. Şimdi bu ikisini bir kenara koyduğunuz zaman Amerika'nın dünyada kendine nasıl bir yön çizeceği, diğer ülkelerinde ya da dünyanın diğer yerlerinde nasıl bir şekil alacağını belirleyecek gibi duruyor. Avrupa'nın üzerinden Amerika'nın sağladığı güvenlik şemsiyesini çekerseniz yani ihtimallerden bir tanesi. Yani Almanya mesela nükleer silah geliştirmek gibi bir durumla yani ihtiyaç hissedebilir böyle bir durumda. İki tane farklı imparatorluktan söz ettiğiniz Alman ve Fransız imparatorlukları. Yani şimdi Avrupa İmparatorluğu bu ikisinin aslında tarihte örneği olmadık biçimde bir karmasına karşılık geliyor gibi olabilir. Çünkü tek başlarına bir imparatorluk kurmaya ikisinin de gücü yetmez. Bir de Bu aslında imparatorluk hayallerinin depreşmesi hakikaten bir dönemin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Aha, yani eski düzen, adı neyse onun adını bir türlü koyamadık. Yeni dünya düzeni diye geçiştirdik, soğuk savaş sonrası düzen diye geçiştirdik ama adını koyamadık. O dönemin artık kapanmaya başladığını gösteriyor. Çünkü bu imparatorluk hülyaları depreştiği zaman, yani böyle zamanlarda depreşir. Geçiş dönemlerinde acaba bir kere daha başarabilir miyiz hikayesi ortaya çıkar. Biz bunları tanıyoruz, yani bize de çok tanıdık gelen kültürler evet. Bunlar. Ama bugünün dünyasında öyle kimselerin imparatorluk kurabileceği pek yok. İmparatorluk tarafından yönetilmeye hazır kitleler falan da yok. Yani evet. Dünya toplumlar en azından bunlara hazır değil. Yani bunları da yaşadıkları için böyle bir deneyim zor gibi bana sorarsanız. Hı-hı. Şimdi Avrupa çöküyor mu? Avrupa kötmüyor ama Avrupa Birliği bildiğimiz haliyle sürdürülebilir bir proje olmaktan çıktı. Hı-hı. Yani Brexit'ten bahsettik. İngiltere'siz bir Avrupa Birliği olacak. Ama daha da önemlisi Avrupa Birliği'nin büyük bir kamuoyu kamu diplomasi kampanyasıyla AB kamuoylarına sattığı Doğu ve Orta Avrupa'ya genişleme projesi bir başarısızlığa dönüşmesi üzere. Evet. Zira Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde ortaya çıkan otoriter eğilimler, yeni üye ülkelerde işte bu yabancı düşmanlığı, özellikle göçmen karşıtı pozisyonlar, Avusturya gibi hatta İsveç gibi ülkelerde aşırı sağın yükselişi, bütün bunlara baktığınız zaman belki çekirdek Avrupa diyebileceğimiz Avrupa sıkı durabilir. Yani bu Avrupa Birliği'nin bugünkü Avrupa Birliği'nin öncüsü, Avrupa topluluklarını kuran o ilk 6 ülke belki biraz sıkı durabilir ki İtalya'nın durumu da şüpheli. O da bütçe meselesi nedeniyle AB komisyonuyla başı dertte. Evet. Yani AB projesi bir şekilde yoluna devam edebilir ama o böyle her derde deva hali artık Avrupa Birliği'nin söz konusu değil. Ama şu da bir gerçek. Şimdi bir tarafta bakın Amerika eğer rakip olarak çıkacaksa Avrupa Birliği'ne, bir tarafta Rusya eğer bir Avrupa'ya dönük bir askeri tehdit olarak düşünülecekse ve diğer tarafta Çin potansiyel bir hegemon olarak yükselecekse ve nihayet en güçlü ekonomik rakip olarak yükselecekse, Avrupa ülkelerinin bir arada durmaktan başka çareleri yok. Ama henüz o aşamada değiller. Tahmin ediyorum bir dağılıp tekrar bir araya gelecekler başka türlü. Ama şunu söylemek mümkün. Avrupa Birliği 90'larda çok merkezi bir rol kapmıştı dünya sahnesinde. Özellikle bu bütünleşme projesinin bir barış projesi olarak başarı öyküsü oluşturması nedeniyle Avrupa muhtemelen artık görünür gelecekte böyle bir merkezi rol bir daha üstlenme imkanı bulamayacak. Meğer ki hem kendi arasındaki hem de çevresindeki üye olmayan ülkelerle ilişkilerini verimli biçimde tanımlayabilir.
Evet, oraya gelecektim. Son soru olarak burada Türkiye'de tabii ki bakmamız gerekiyor çünkü son dönemde Amerikan yönetimiyle çok gergin bir yaz aylarından sonra sanki sular biraz daha durulmuş ve bir pazarlık masasına oturulmuş izlenimi var. Ama öte yandan ideolojik hat olarak Ankara'nın daha çok Trumpist bir Amerika Birleşik Devletleri ile de iştigal edebileceği anlaşılıyor. Çok benzerlikler, üslup benzerlikleri vesaire görüyoruz bu bağlamda. Ama öte yandan da bu transatlantik hattındaki çatlaklar da tespit ediliyor olsa gerek ki Amerika ile başka krizler, belki Orta Doğu'nun düzenlenmesi bağlamında bir takım anlaşmazlıklar yüzünden bir gözde Avrupa'da. Yeniden Avrupa Birliği Cumhurbaşkanı Le Figaro'ya yazdığı makaledeki 40 milyon insanı öldürmüş galiba Birinci Dünya Savaşı'nda, pek doğru rakamlar yok yine ama genel perspektif olarak baktığımızda biraz tarih birbirine karıştırılmış olunsa da asıl vurgu Türkiye'nin AB üyeliğinin arzu edilmeye devam edildiğiydi. Geçen seneye kadarsa Haçlılar diye anılıyordu tabii. Türkiye burada bir ABD Avrupa tercihi yapabilecek pozisyonda mı? Ya da herhangi bir tercih yapabilecek pozisyonda mı? Bu ABD Avrupa kapışmasının neresinde duruyor Türkiye?
Şimdi ABD-AB kapışması Türkiye açısından güvensizlik üretir. Yani özellikle bu ikisi dışında bir yerden algıladığı güvenlik tehditlerine karşı Türkiye'yi zayıf bırakır transatlantik yarılmalar. Dolayısıyla Türkiye açısından ideal olan, yani bu ikisinin arasındaki meseleleri halletmelidir. Ama işin bir de şu tarafı var. Avrupa Birliği ya da Avrupa ve Kuzey Amerika ayakları arasında gerilim olduğu zaman da Türkiye'nin dış politikada hareket sahası genişler. Yani daha özerk hareket edebilme imkanına sahip olur. Mesela Rusya gibi aktörlerle kendi meşrebine uygun bir ilişki geliştirme imkanına sahip olur. Bugün de yaşadığımız, bana sorarsanız, tam da odur. Yani Rusya konusunda Avrupa ve Amerika arasında bir görüş birliği olmadığı için Türkiye büyük ölçüde kendi seçtiği parametrelerde ve kendi istediği ölçüde ve tabii Rusya'nın da razı olduğu ölçüde ilişkilerini Rusya ile geliştiriyor. Yani ekonomik ilişkilerini, siyasi, diplomatik ve potansiyel olarak da askeri ilişkilerini. Şimdi bu transatlantik yarılma olmadığı takdirde Türkiye yine ittifakla hizalanma ihtiyacı hissedecektir. Dolayısıyla yani bir yanda Türkiye açısından güvensizlik üretir, öte yandan da Türkiye'ye daha kendi başına buyruk hareket etme imkanı sağlar. Şimdi bunlardan hangisi daha zararlı hale gelir Türkiye açısından ya da kabul edilemez hale gelir, onu bekleyip görmemiz gerekecek. Ama yani Türkiye'nin şu anda ekonomik olarak özellikle Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği pazarına ihtiyacı var. Orası kesin. Sermaye, yabancı sermaye kaynağı olarak, istikrarlı bir pazar olarak Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var. Anlamında da, stratejik anlamda da, askeri anlamda da Amerika ile ilişkilerin sürmesi isteniyor. Ama günün sonunda baktığınızda, yani coğrafi olarak Türkiye'nin güvenlik ve ticari katkıları Avrupa ile örtüşmeye daha yatkın. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki bir gerilimde Türkiye eğer ara buluculuk gibi iddialı bir role soyunmayacaksa giderek daha fazla Avrupa ile birlikte hareket eder, bulabilir kendini. Benim görüşüm en azından bu yönde.
Çok çok teşekkür ediyoruz Serhat Güvenç.
Sağ olun, ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar.
Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür edelim. Profesör Serhat Güvenç ile konuştuk. Trump Amerikası'nın daha doğrusu hafiften kendi iç karışıklıkları iyice yüzeye çıkan Avrupa ile kapışması üzerine bir ufuk turu yapmaya çalıştık. Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Serhat Güvenç ile Fırat Ağacık'tan Yaralı Ruhlar Bahçesi ile veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Korkunun ipli kalpte dikiş tutar mı? Küçücük yalanlar dev aşkları yutar mı? Şu tarihler zaman mı? Kötüler yazarlar. Bakar amanlarla dolu atsız mezarlar. Gerçek gülüşler tek taşa satılır mı? Zümrüt dolu taçlar şefkatle sarılır mı? Zalimler tahtlarından tek bir sözle düşerler. En sinsi silahlar mutfakta pişerler. Bir kuş yuvasında ya da bir masumun ah sesinde saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler. Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde işlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler. Dikiş tutar mı? Küçücük yalanlar dev aşkları yutar mı? Şu tarihi her zaman mı? Kötüler yazarlar. Bakar amanlarla dolu atsız mezarlar. Gerçek gülüşler tek taşa satılır mı? Zümrüt dolu taçlar şefkatle sarılır mı? Zalimler tahtlarından tek bir sözle düşerler. En sinsi silahlar mutfakta pişerler. Bir kuş yuvasında ya
da bir masumun ah sesinde saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler. Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde işlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler. Bir kuş yuvasında ya da bir masumun ah sesinde saklanır en günahkar, en utanmaz ihanetler. Her yaralı ruhun metruk arka bahçesinde işlenir her gün böyle ufak tefek cinayetler.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.